Ayrım 30.
Kısa bir süre sonra istifa mektubunu dörde yırtılmış olarak aldı. Kağıdın beyaz tarafına düşes şunları yazmak tenezzülünde bulunmuştu. Hayır, bin kez hayır. Zavallı bakanın üzüntüsünü anlatmak çok güç olurdu. Kont her dakika hakkı var, kabul ediyorum diye söyleniyordu. Benim haksız yargılama sözcüklerini yazmamam korkunç bir felakettir. Bu belki de Fabris'in ölümüne neden olacaktır. Bu da peşinden benimkine yol açacaktır. Oraya çağrılmadan hükümdarın sarayında görünmek istemeyen kont içi kan ağlayarak kendi eliyle Rassi'yi Saint-Paul şövalyesi yapan ve ona çocuklarına geçebilir soyluluk veren motu proprio'yu yazdı. Kont buna bir de bu önleme başvurmayı öğütleyen devlet yararlarını prense açıklayan yarım sayfalık bir gerekçe ekledi. Bu iki mektubun güzel birer kopyasını çıkarıp düşese göndermekten bir çeşit üzünçlü sevinç duydu. Kont bir yığın varsayımlarda bulunuyordu. Sevdiği kadının davranış tasarısının gelecekte ne olacağını bulmaya çalışıyordu. Bunu kendi de bilmiyordur diye düşündü. Kesin olan bir tek şey var, o da bir kez bana bildirdikten sonra aldığı kararlardan dünyada dönmeyeceğidir. Kont'un üzüntüsünü daha da artıran düşesi bir türlü haksız bulamamasıydı. Beni sevmekle zaten bir lütufta bulunmuştu. Evet, orası doğru. İstem dışı ama korkunç sonuçlar doğurabilecek bir hatadan sonra artık beni sevmez oldu. Yakınmaya hiç hakkım yok. Kont ertesi sabah düşesin sosyete toplantılarına katılmaya başladığını öğrendi. Bir akşam önce konuk günü olan bütün evlerde görünmüştü. Eğer aynı salonda düşesle karşılaşsaydı ne yapardı acaba? Onunla nasıl konuşurdu? Hangi tonda onunla söyleşirdi? Onunla konuşmamak da olur muydu ki? Ertesi gün pek uğursuz bir gün oldu. Genel olarak Fabris'in idam edileceği söylentileri yayılıyordu. Bütün kent heyecanla çalkalanıyordu. Prensin Fabris'in yüksek soyluluğuna saygı gösterecek boynunun kılıçla vurulmasına karar verme tenezzülünde bulunduğunu da ekliyorlardı. Kont kendi kendine "Onu ben öldürüyorum," dedi. "Artık bir daha düşesin yüzüne bakamam." Bu oldukça yalın düşünceye karşın kont tam 3 kez düşesin kapısının önünden geçmekten kendini alamadı. Gerçekte kimsenin dikkatini çekmemek için oraya yaya gitti. Adamcağız umutsuzluğu içinde düşese mektup yazma cesaretini bile gösterdi. Tam 2 kez Rassi'yi çağırtmıştı. Başsavcı gelmemişti. Kont alçak herif bana ihanet ediyor diye düşündü. Ertesi gün 3 büyük haber Parma Yüksek Sosyetesi'ni hatta kent soyluları çalkalandırıyordu. Fabris'in idam edileceği her zamankinden daha da kesindi. Tamamıyla olağan dışıydı ama düşes bu haberden pek fazla üzülmemiş görünüyordu. Görünüşe göre genç sevgilisine oldukça ılımlı bir acıma duyuyordu. Bununla birlikte Fabris'in tutuklanmasıyla aynı zamanda beliren hayli ağır bir rahatsızlığın yüzüne verdiği solukluktan büyük bir ustalıkla yararlanıyordu. Kent soylular bütün bu ayrıntılardan sarayın soylu bir hanımefendisinin kupkuru yüreğini çok iyi tanıyorlardı. Bununla birlikte utanma duygusuyla ve genç Fabris'in ruhuna karşı gösterilen bu özveri gibi düşes de Moska kontu ile ilişkisini kesmişti. Parma jansenistleri ne ahlaksızlık diye haykırıyorlardı. Ne var ki inanılır gibi değil doğrusu. Düşes daha şimdiden sarayın en yakışıklı gençlerinin pohpohlarını, yaltaklanmalarını dinlemeye hazır görünüyordu. Daha başka gariplikler arasında Reversi Markizi'nin bugünkü sevgilisi Baldi Kontu ile pek neşeli bir biçimde söyleştiği ve onun Valeja Şatosu'nu sık sık ziyaretleri konusunda Baldi'ye pek takıldığı herkesin dikkatini çekti. Küçük burjuvazi ve halk tabakası saf yürekli kimselerin Moska Kontu'nun kıskançlığına mal ettikleri Fabris'in ölümüne pek kızıyorlardı. Saray sosyetesi Kont'la da çok ilgileniyordu ama onunla alay etmek amacını güdüyordu. Daha önce sözünü ettiğimiz haberlerin üçüncüsü gerçekten de Kont'un istifasından başka bir şey değildi. Herkes gülünç bir aşıkla alay ediyordu. 56 yaşında parlak bir konumu zaten çok uzun zamandan beri genç bir erkeği kendisine yeğleyen yüreksiz bir kadının ayrılış üzüntüsüne feda ediyordu. Sadece başpiskopos koruduğu genç bir adamın kendisine danışılmadan başını uçuracakları bir ülkede başbakan olarak kalmasına kontun onurunun engel olduğunu anlama zekasını ya da yürekliliğini gösterdi. Kontun istifasının haberi yayılınca General Fabio Conti'nin damla hastalığı da anında iyileşiverdi. Bunu yeri geldiğinde bütün kent idam edileceği saati öğrenmeye çalıştığı sırada zavallı Fabris'in kalede vaktini geçiriş biçiminden söz ederken söyleyeceğiz. Ertesi gün Kont Bruno'yu Bologna'ya gönderdiği şu sadık ajanını gördü. Adamın çalışma odasına girdiğini görünce Moska Kontu pek duygulandı. Bruno'nun gelişi Düşes'le hemen hemen anlaşarak onu Bologna'ya gönderdiği zamanki mutlu halini anımsatıyordu. Bruno hiçbir şey bulamadığı Bologna'dan dönüyordu. Castelnuovo yargıcının köyünün cezaevinde tuttuğu Ludovic'i bulamamıştı. Kont Bruno'ya, ''Ben sizi yeniden Bologna'ya göndereceğim.'' dedi. Düşes, Fabris'in başına gelen felaketin ayrıntılarını öğrenmenin üzüntü zevkine önem verecektir. ''Castelnuovo karakol komutanı jandarma başçavuşuna gidersiniz.'' Kont sözlerini keserek, ''Hayır canım.'' diye haykırdı. ''Hemen şimdi Lombardiya'ya gidin. Bütün muhbirlerimize para dağıtın. Hem de çok büyük miktarda. Benim amacım bütün bu insanlardan en yüreklendirici nitelikte raporlar elde etmektir.'' Görevin amacını çok iyi kavrayan Bruno güven mektupları yazmaya başladı. Kont adama son yönergeleri verirken sahte olduğu her halinden belli olan ama çok güzel yazılmış bir mektup aldı. Sanırsınız ki bir dost bir yardım istemek için bir dosta mektup yazmıştı. Yazan dost prensten başkası değildi. Bir takım çekilme tasarılarından söz edildiğini işitmişti prens. Dostu Moskva kontundan bakanlıktan ayrılmamasını rica ediyordu. Bunu kendisinden dostlukları ve yurdun karşı karşıya bulunduğu tehlikeler adına istiyordu. Hükümdarı olarak da emrediyordu. Ardından da nokta nokta kralının kendi nişanlarından iki şeridi emrine verdiğini, birini kendine saklayıp öbürünü de aziz dostu Moskva kontuna gönderdiğini ekliyordu. Kont öfkeyle, ''Bu hayvan herif beni mahvediyor.'' diye haykırdı şaşırıp kalan burnunun önünde. Herhangi bir ahmağı ökseye yakalamak amacıyla onca kez birlikte hazırladığımız o aynı yüze gülücü sözcüklerle beni baştan çıkaracağını sanıyor. Kendisine sunulan nişanı reddetti. Yanıtında da sağlık durumunun bakanlığın yorucu çalışmalarını daha uzun zaman sürdürebilmesini pek olanak vermediğinden söz etti. Kont pek öfkelenmişti. Bir süre sonra bir köle gibi davrandığı başsavcı Rassi'nin geldiğini bildirdiler. ''Demek böyle ha. Sizi soylaştırdım diye küstahlık etmeye başlıyorsunuz. En kesin görevinizden olduğu için neden dün gelip de bana teşekkür etmediniz aşağılık adi efendi?'' Rassi bütün bu hakaretlerin çok üstündeydi. Prens onu her gün işte bu biçimde bu sözcüklerle karşılardı ama belki artık baron olmak istiyordu. Akıllı biçimde kendini savundu. Bundan da daha kolay bir şey olamazdı. ''Dün bütün gün prens beni adeta masaya mıhladı. Saraydan dışarı çıkamadım. Altesleri o kötü savcı yazımla bana bir yığın diplomatik belge yazdırdı. Bunlar öylesine ahmakça, öylesine çalçene şeylerdi ki sanıyorum ki prensin asıl amacı beni orada tutmaktı. En sonunda saat 5'e doğru açlıktan ölü bir halde izin isteyebildiğimde dosdoğru evime gitmemi, bütün gece de dışarı adım atmamamı emretti. Gerçekten de benim de çok iyi tanıdığım prensin iki özel hafiyesinin gece yarısına kadar evimin sokağında gezindiklerini gördüm. Bu sabah elim değer değmez hemen bir araba getirtip katedralin kapısına kadar gittim. Son derece ağırdan alarak arabadan indim. Sonra da koşar adımlarla kilisenin içinden geçtim. İşte şimdi de karşınızdayım. Ekselansları şu anda dünyada en büyük tutkuyla gözüne girmek istediğim tek insandır. Ben de utanmaz efendi, az çok iyi düzülmüş bütün bu masallara hiç mi hiç kanmıyorum. Evvelsi gün Fabris konusunda benimle konuşmayı reddettiniz. Sizin vicdan titizliğinize, yeminlerin sizin gibi bir yaratık için olsa olsa kaçamak yollardan başka bir şey olmamasına karşın, sizin gize ilişkin yeminlerinize saygı gösterdim. Bugün gerçeği istiyorum. Nedir bütün o gülünç söylentiler? Oyuncu Giletti'nin katili olarak o genç adamı ölüme mahkum eden bu gülünç söylentileri kim çıkarıyor? Bu dedikodular konusunda ekselanslarına hiç kimse benden daha iyi hesap veremez. Çünkü hükümdarın emriyle onları ben yaydırdım. Şimdi düşünüyorum da belki de bu olayı size anlatmama engel olmak amacıyla dün bütün gün beni tutsak etti. Benim deli olmadığıma inanan prens nişanımı size getirip onu yakama takmanızı sizden rica edeceğimden asla kuşku duymazdı. Gerçekten de diye haykırdı bakan. Prens elbette ki Bedel Dongo'ya karşı bir idam kararı elde etmek isterdi ama sizin de bildiğiniz gibi elinde ola ola sadece 20 yıllık bir kürek mahkumiyeti var. Onu da daha kararın ertesi günü her cuma kuru ekmek ve su orucuyla daha başka dinsel soytarılıklarla 12 yıl kale hapsine çevirmişti. İşte ben de sadece bu hapis mahkumiyetini bildiğim için kente yayılan o pek yakın idam dedikodularından korkmuştum. Sizin tarafınızdan pek güzel örtbas edilen Palanza kontunun idamını anımsıyorum da. Rassi hiç şaşırmadan, ben daha o zaman nişan almalıydım diye haykırdı. Elimde tutarken adam da o ölümü isterken düğmeye basmak gerekirdi. O zaman pek sersemmişim. İşte o deneyime dayanarak bugün bana öykünmemenizi öğütleme cüretinde bulunuyorum. Bu karşılaştırma dinleyen kişiye pek zevksiz göründü. Rassi'yi tekmelememek için kendini zor tuttu. Belki hiçbir hakaretin yaralayamayacağı bir adamın kusursuz pişkinliği ve bir hukukçunun şaşmaz mantığıyla şöyle sürdürdü. Önce adı geçen Del Dongo'nun idamı söz konusu olamaz. Prens cesaret edemez. Zaman çok değişti. En sonunda da sizin aracılığınızla soylulaşan ve baron olmayı uman ben buna el vermem. Çünkü ekselansların çok iyi bildikleri gibi cellat ancak benden emir alabilir. Size yemin ederim ki Şövalye Rassi Sayın Del Dongo'ya karşı böyle bir emri hiçbir zaman vermeyecektir. Kont küçümseyerek, sert sert onu süzerek, çok akıllıca bir iş yapmış olursunuz dedi. Rassi de gülümseyerek, durumu açıklığa kavuşturalım diye sürdürdü. Ben sadece resmi ölümlerden yanayım. Şimdi de eğer Bey Del Dongo ishalden ölecek olursa bunu bana yüklemeye kalkışmayın. Neden bilmem ama Prens Sanseverina'ya karşı pek kızgın. Rassi Efendi 3 gün önce düşes derdi ama o da bütün kent gibi başbakanla bozuştuklarını biliyordu. Kont unvanın böyle birazdan silinişine pek şaştı. Bunun kendisine yarattığı sevinci tahmin edebilirsiniz. Rassi'ye en şiddetli kinle dolu bir bakış fırlattı. Sonra da içinden, ''Meleğim, sana olan aşkımı sadece emirlerine körü körüne itaat etmekle gösterebiliyorum.'' diye geçirdi. Başsavcıya, ''İtiraf edeyim ki'' dedi, ''Sayın Düşes'in çeşitli kaprisleri beni pek fazla ilgilendirmiyor. Bununla birlikte, o Düşes, o haylaz Fabrisi, hani Napoli'de kalsaydı da gelip burada işlerimizi karıştırmasa çok daha iyi ederdi ya, neyse, bana tanıttığından benim bakanlığım sırasında idam edilmemesine önem veriyorum. Size söz veriyorum, Fabris cezaevinden çıktıktan bir hafta sonra baron olacaksınız.'' Öyleyse Sayın Kont, 12 yıl sonra baron olacağım demektir. Çünkü prens çok öfkeli. Düşes'e karşı duyduğu kin de öylesine şiddetli ki bunu gizlemeye çalışıyor. Altesleri çok hoş doğrusu. Madem ki başbakanı artık düşesi korumuyor, kinini gizlemesine ne gerek var? Yalnız beni alçaklıkla suçlamalarını istemem. Hele kıskançlıkla hiç. Düşesi bu ülkeye getiren benim. Şimdi Fabris cezaevinde ölürse siz baron olmazsınız ama belki de hançerlenirsiniz. Bu şakayı bırakalım canım. İşin aslı şu ki ben mal varlığımın hesabını yaptım. Topu topu 20 bin franklık bir gelir buldum. Bunun üzerine hükümdara istifamı sunmayı tasarladım. Napoli kralının hizmetine girmeyi umuyorum biraz. O büyükken şu anda pek gereksinim duyduğum ve parma gibi bir delikte bulamayacağım eğlenceleri sağlar. Siz benim Prenses Isotel ile evlenmemi sağlayacağınız sürece orada kalacağım ve benzeri. Söyleşi bu yönde sona erdi. Rassi kalkarken Kont çok ilgisiz bir sesle ona... ''Biliyorsunuz ki Fabris'in beni aldattığını söylüyorlar. Düşes'in sevgililerinden biri olduğunu ileri sürüyorlar. Ben bu dedikoduları kesinlikle kabul etmiyorum. Bunları yalanlamak için de şu keseyi Fabris'e iletmenizi istiyorum.'' Pek ürken ve yan yan keseye bakan Rassi, ''Aman Sayın Kont'' dedi. ''Bunun içinde muazzam bir servet var. Hem de kurallar.'' Kont son derece büyük bir hor sözlerini sürdürdü. Azizim, bu sizin için pek muazzam olabilir. Sizin gibi bir kent soylu cezaevindeki arkadaşına para gönderirken ona 10 metrelik vermekle iflas ettiğini sanır. Ben Fabris'in bu 6.000 franga almasını, özellikle de sarayın bundan haberi olmasını istiyorum. Pek ürken Rassi bir karşılık vermek isterken Kon sabırsızlıkla kapıyı adamın üzerine kapadı. Bu adamlar iktidar sadece küstahlığın arkasından görüyorlar diye söylendi. Sonra da o koskoca bakan öylesine gülünç bir işe girişti ki bunu burada anlatmakta güçlük çekiyoruz. Kont hemen çalışma odasına koştu, düşesin küçük bir portresini alıp ateşli öpücüklere boğdu. ''Beni bağışla sevgili meleğim'' diye haykırıyordu. ''Senden teklifsiz bir tavırla söz eden o utanmaz alçağı kendi ellerimle pencereden aşağı atmadıysam, buna karşın böyle bir aşırı sabırla davrandıysam, senin sözünden çıkmamak içindi. Hem de beklemekle hiçbir şey yitirmez o alçak.'' Portre ile uzun bir söyleşiden sonra göğüs boşluğunda yüreğinin duygusuz, cansız olduğunu hisseden Kont gülünç bir işe girişmeyi düşündü ve bir çocuk ivecaniyle hemen buna girişti. Büyük nişanlarla süslü bir giysi getirtti ve yaşlı Prenses Isota'yı ziyarete gitti. Kont prensesin evine sadece yeni yıl kutlamalarında giderdi. Bakan onu iyice süslenmiş, büslenmiş, hatta saraya gidermiş gibi elmaslarını takınmış bir sürü köpeğin ortasında buldu. Kont Mosca, besbelli dışarı çıkmak üzere olan altestlerinin tasarlarını bozduğundan korktuğunu bildirince, altestleri de bakana bir Parma prensesinin her zaman böyle olmasının kendi kendine karşı bir görevi olduğu yanıtını verdi. Kont başına gelen felaketten beri ilk kez neşeli bir duyguya kapıldı. İçinden, iyi ettim de buraya geldim diye geçirdi. Hemen bugünden ona açılmalıyım. Prenses zekasıyla bu kadar ün salan, hem de başbakan olan bir erkeğin evine geldiğini görmekten büyük kıvanç duydu. Zavallı, yaşlı kız böyle ziyaretlere alışık değildi. Kont basit bir soylulukla bir hükümdar ailesinin bireylerini her zaman ayıracak alışılmışın dışında bir mesafeyle pek ustaca bir girişle başladı. Prenses, bir ayrım yapmak gerekir dedi. Söz gelimi, bir Fransa kralının kızının bir gün tahta erişmek için hiçbir umudu yoktur. Ama Parma sülalesinde işler hiç de öyle değildir. İşte bu nedenle biz faniseler dış görünüşümüzde belirli bir saygınlığı her zaman korumak zorundayız. Şu gördüğünüz halimle ben zavallı prenses, sizin bir gün benim başbakanım olmanızın kesinlikle olanaksız olduğunu söyleyemem. Acayip kaçak beklenmezliğiyle bu fikir zavallı konta ikinci bir neşeli an yaşattı. Başbakanın derin tutkusunun itirafını dinlerken kulaklarına kadar kızaran Prenses Isota'nın evinden çıkarken Kont Sarayın vekil haçlarından birine rastladı. Prens ivedilikle kendisini çağırtıyordu. Prense bir nezaketsizlikte bulunabilmekten pek hoşnut olan Kont, rahatsızım yanıtını verdi. Sonra da öfkeyle ah ah diye haykırdı. Sabrımı taşırıyorsunuz. Sonra da size hizmet etmemi istiyorsunuz. Ama şunu iyi bilin ki prensim, kudreti Tanrı'dan almış olmak bu yüzyılda yeterli değil. İnsanın zorba olmayı başarması için çok akıllı ve büyük karakterli olması gerekir. Bu hastanın kusursuz sağlığına pek şaşıran sarayın vekil harcını savdıktan sonra Kont General Fabio Conti üzerinde en çok etkisi olan iki kişiyi gidip görmenin pek eğlenceli olacağını düşündü. Bakanı asıl korkutan ve bütün cesaretini kıran, kale yöneticisinin vaktiyle kişisel düşmanı olan bir yüzbaşıdan Peruz Acuitas ile kurtulmuş olmakla suçlanmasıydı. Peruz Acuitas bir tür zehir. Kont Düşes'in bir haftadan beri casuslar edinmek için etek dolusu paralar saçtığını çok iyi biliyordu. Ama konta kalırsa başarı umudu pek azdı. Bütün gözler henüz fal taşı gibi açıktı. O zavallı kadının denediği bütün baştan çıkarma girişimlerini okuyucuya anlatmayacağız. Düşes son derece üzülüyordu. Her türden ve son derece sadık, gözünü budaktan esirgemeyen ajanlar ona yardım ediyorlardı. Ne var ki küçük zorba saraylarda kusursuz biçimde yerine getirilen bir tek iş türü vardı belki de. O da siyasal tutukluların gözetimi. Düşes'in altınları kaleden her rütbede 7-8 adamın gönderilmesinden başka bir etki yaratmadı. 18. Bölüm. Böylece tutukluyu olan tam bağımlılıklarına karşın Düşes'le Başbakan onun için pek az bir şey yapabilmişlerdi. Prens öfkeliydi. Sarayla kamuoyu Fabrice diş biliyordu. O nedenle başına felaket gelmesine pek seviniyorlardı. Fabrice pek fazla mutlu olmuştu. Talih hep yüzüne gülmüştü. Avuç avuç saçtığı altınlara karşın Düşes kaleden içeri bir adım bile atamamıştı. Raversi Markizi ile Şövalye Riscara'nın General Fabio Conti'ye herhangi bir haber göndermedikleri bir tek gün bile yoktu. Onun güçsüzlüğüne destek oluyorlar. Daha önce söylediğimiz gibi tutuklanıp cezaevine kapatıldığı gün Fabrice önce yöneticinin sarayına götürüldü. Muazzam yuvarlak kulenin sahanlığı üzerine 180 ayak yüksekliğe oturtan Vantivelli'nin çizdiği planlara göre geçen yüzyılda inşa edilen sevimli, güzel, küçük bir binaydı bu. Bir devinin hörgücü gibi muazzam kulenin sırtında tek başına duran bu küçük sarayın pencerelerinden Fabrice kırları ve çok uzaklarda Alp dağlarını seçiyordu. Kalenin eteklerinden gözleriyle Parma ırmağının akışını izliyordu. Kentin dört fersah ötesinde sağa kıvrılarak gidip Po ırmağına dökülen bir çeşit seldi bu. Yemyeşil kırların ortasında kocaman bir dizi beyaz leke oluşturan ırmağın sol kıyısının ötesinde Fabrice'in hayranlık dolu bakışları Alplerin İtalya'nın kuzeyinde oluşturduğu muazzam duvarın doruklarından her birini açık seçik görüyordu. O sıralarda içinde bulundukları Ağustos ayında bile hep karla kaplı olan o doruklar o kavurucu kırlıklar ortasında insana soğuğu anımsatmasıyla bir çeşit serinlik veriyordu. Göz onların en küçük ayrıntılarını izleyebilir. Oysa o doruklar Parma Kalesi'nden 30 fersah uzaktadırlar. Müdürün Şipşir'in sarayının böylesine geniş olan görüş açısı güneyde bir köşeye doğru Farnese Kulesi ile kapanıyordu. İşte bu kulede alelacele Fabrice bir oda hazırlıyorlardı. Bu ikinci kule belki de okuyucu anımsayacaktır bir veliaht prens onuruna kalın kulenin sahanlığı üzerinde yükseltildi. Tisseye'nin oğlu Hipolit'ten çok değişik olan bu veliaht prens, genç bir üvey annenin nazik önerilerini yüz geri etmemişti. Prenses birkaç saat içinde öldü. Prensin oğlu ancak 17 yıl sonra babasının ölümünde tahta çıkarak özgürlüğüne kavuştu. 3 çeyrek saat sonra Fabrice çıkardıkları dış görünüşü pek çirkin olan bu Farnese Kulesi, kalın kulenin yaklaşık 50 ayak yukarısında yükselir ve bir sürü paratonerle donanmıştır. Bu her yandan görülen hapishaneyi inşa ettiren eşinden hoşnut olmayan prens, bunun uzun yıllardan beri var olduğuna uyruklarını inandırmak gibi garip bir iddiaya kapıldı. İşte bu nedenledir ki ona Farnese Kulesi adını verdi. Bu yapıdan söz etmek kesinlikle yasaktı. Parma kentinin dört bir yanından ve dolaylardaki ovalardan dülgerlerin bu beş köşeli yapıyı oluşturan taşlardan her birini yerleştirdikleri mükemmelen görülüyordu. Kulenin eskiliğini kanıtlamak amacıyla içeriye girilen iki ayak genişliğinde, dört ayak yüksekliğindeki kapının üstüne 4. Henry'yi Paris'ten uzaklaşmaya zorlayan ünlü general Alexander Farnese'yi gösteren muhteşem bir alçak kabartma yerleştirdiler. Çok güzel bir görünüme yerleştirilen bu Farnese Kulesi en azından 40 adım uzunluğunda, buna orantılı bir genişlikte, pek bodur sütunlarla dolu, çünkü bu ölçüsüz derecede geniş odanın yüksekliği 15 ayaktan fazla değildi, bir zemin kattan oluşur. Burada muhafız birliği bulunur. Tam ortada merdiven bir sütunun çevresine dönerek yükselir. Çok hafif, iki ayak kadar genişliğinde demirden küçük bir merdivendir bu. Fabris kendisine eşlik eden zindancıların ağırlığı altında titreyen bu merdivenlerden çıkarak 20 ayaktan fazla yüksekliği bulunan görkemli bir birinci kat oluşturan geniş odalara ulaştı. Bu odalar vaktiyle burada yaşamının en güzel 17 yılını geçiren genç prens için en zengin lüksle döşenmişti. Bu apartmanın bir ucunda yeni tutukluya görülmemiş bir görkemdeki iç kiliseyi gösterdiler. Duvarlarla kubbe baştan başa siyah mermerlerle kaplıydı. Gene kara renkte ve en güzel orantıda sütunlar onlara dokunmadan siyah duvarlar boyunca bir çizgi halinde yerleştirilmişlerdi. Bu duvarlarda dev boyutlu, çok zarif biçimde yontulmuş, çapraz iki kemiğin üzerine yerleştirilmiş beyaz mermerden bir yığın ölü başıyla süslenmişti. Fabris içinden işte sizi öldüremeyen kinin bir buluşu diye geçirdi. Bunu da bana göstermek ne şeytancı bir düşünce. Gene bir sütunun çevresine yerleştirilen demirden çok hafif filigrandan bir merdiven bu tutuk evinin ikinci katına çıkıyordu. Ve işte General Fabio Conti bir yıldan beri bu ikinci katın yaklaşık 15 ayak yüksekliğindeki odalarında dehasını gösteriyordu. Önce eskiden prensin uşaklarının bulunduğu ve kalın yuvarlak kulenin sahanını oluşturan taş döşemeden 30 ayaktan daha yüksekteki bu odaların pencereleri onun yönetiminde sağlam parmaklıklarla donatıldı. Hepsinin de ikişer penceresi bulunan bu odalara yapının tam ortasındaki karanlık bir koridordan giriliyordu. Bu daracık koridorda muazzam demir çubuklardan oluşan ve ta kubbeye kadar yükselen birbirini izleyen 3 demir kapı Fabris'in gözüne çarptı. Tam 2 yıl süresince generalin efendisiyle her hafta bir görüşme yapmasını gerektiren bütün bu güzel buluşların her türlü düzlemleri, kesitleri, yükseltileridir bunlar. Bu odalardan birine yerleştirilen bir suikastçı kendisine insanlık dışı bir biçimde davranıldığından yakınamazdı kamuoyuna. Bununla birlikte işitilmeden dünyada hiç kimseyle haberleşemez, parmağını bile oynatamazdı. General her odaya 3 ayak yüksekliğinde sıra gibi bir şeyler oluşturan meşeden kalın kalaslar koydurmuştu. İşte onun en önemli buluşu da buydu. Ona Güvenlik Bakanlığı'na hak kazandıran buluşu. General o sıraların üzerine 10 ayak yüksekliğinde ve duvara sadece pencerelerin bulunduğu yanda dokunan, tahtadan çok ses çıkaran bir kulübe yerleştirtmişti. Öbür üç yanda tutuk evinin kocaman kesme taşlardan oluşan ilk duvarıyla kulübenin tahta duvarları arasında 4 ayak genişliğinde küçük bir koridor egemendi. Ceviz, meşe ve çamdan 4 tip kalastan meydana gelen bu duvarlar demirden cıvatalarla ve sayısız çiviyle sağlam bir biçimde birbirlerini tutturulmuştu.